Ayrım 10. Ermiş Claire'in kuyusu. Anatole France. Sayfa 119. 14. Düş. O bu nedenle zindanda yalnız kalıp efendiye şu sözlerle yakardı. Efendim, bunca sevdiğiniz Job ve Lazare gibi bir gübre yığını üzerinde yatmamı istediğinize göre benden yana iyiliğiniz sonsuz, tercihiniz açıktır. Bana pis zamanların aslında yumuşak bir yastık olduğunu öğrenmeyi de bağışladınız. Ey siz Tanrı'nın cehenneme inmiş oğlu, karanlık çukurda yatan hizmetkarınızın dinlenmesini kutsayın. Madem ki insanlar gerçeği itiraf ettiğim için beni havadan ve ışıktan yoksun bıraktılar, beni ezeli ve ebedi şafağın ışıklarıyla aydınlatma, sevginizin alevleriyle besleme lütfunda bulunun. Ey canlı gerçek, efendim, Tanrım. Ermiş kişi Giovanni böylece dudaklarıyla dua ediyordu. Ama kalbinde itirazcının söylemlerini anımsıyordu. Ruhunun derinliklerine kadar huzursuzlanmıştı. Huzursuzluk ve keder içinde uykuya daldı. İtirazcının düşüncesi uykusunda ağır bastığı içindir ki annesinin göğsüne yatmış bir çocuk gibi uyumadı. Uykusu hiç de süt ve gülücüklerle olmadı. Bir düş içindeydi. Düşte canlı renklerle parıldayan bir çark gördü. Çark, Cermen işçilerin sanatıyla kiliselerin cümle kapılarında çiçek açan ve saydam camda bakire Meryem'le kehane sahiplerinin öyküsünün ortaya konulduğu şu ışık güllerine benziyordu. Ama Toskanalı bu güllerdeki düzenden habersizdir. Bu çark Alman ülkelerinde pergelle bölünmüş ve fırçayla boyanmışlardan bin kez daha iyi çalışılmış olarak büyük aydınlık ve duruydu. İmparator Charles tahta kutsandığı günde bile bunun benzerini görmemiştir. Ölümlü gözleriyle daha görkemli bir çarkı seyreden kişi bir hanımın eşliğinde arınmış olarak kutsal cennete girdi. Işıktan yapılmışa benzeyen bu çark canlıydı. Ona iyi bakıldığında hareketli bir takım şekillerden oluştuğu ve her yaştan, her durumdan insanın sıkıştırılmış bir topluluk halinde çarkın poyrasını, kolunu, çemberini meydana getirdiği fark ediliyordu. Papa, imparator, krallar ve kraliçeler, piskoposlar, baronlar, şövalyeler, soylu hanımlar, şövalye seyisleri, din adamları, kent soylular, tacirler, savcılar, eczacılar, çiftçiler, uygunsuzlar, magribiler ve Yahudiler bu çarkın üzerinde görünüyordu. Orada satirler ve tek gözlü devler, pigmeler, Afrika'nın kızgın kumlarında beslediği santorlar, gezgin Marco Polo'nun rastladığı, yüzleri göbeklerinin altında kafasız doğmuş yaratıklar da görülmekteydi. Bu insanların her birinin dudaklarından üzerinde yazı bulunan bir şerit çıkıyordu. Her yazı ötekilerde görülmeyen bir renkteydi. Sayısız yazıda aynı görüntüde olan iki taneye rastlanmıyordu. Ama bazıları kırmızılığa, bazıları ise gökyüzünün ve denizin ışıklarına ya da yıldızların aydınlığına daldırılmışlardı. İçlerinde otlar gibi yeşermiş olanlar da vardı. Birçoğu çok solgun, birçoğu da çok karanlıktı. Öyle ki göz bu yazılarda evrenin boyandığı tüm renkleri buluyordu. Ermiş kişi Giovanni bunları okumaya koyuldu. Bu yolla da insanların çeşitli düşüncelerini öğrendi. İleriye doğru yeterince okuduktan sonra bu yazıların renk bakımından olduğu kadar sözcüklerin anlamı bakımından da farklı olduklarını ve özdeyişlerin içlerinde bir tekinin bile diğerleriyle çelişkisiz olmadığı biçimde birbirlerine karşı çıktıklarını fark etti. Ama aynı zamanda özdeyişlerin başında ve gövdesinde var olan bu karşıtlığın kuyrukta bulunmadığını, hepsinin aşağıda tıpatıp uyuştuğunu, sonucu aynı biçimde gittiğini gördü. Çünkü her biri şu sözcüklerle bitiyordu. Gerçek böyledir. Kendi kendine dedi ki, bu yazılar genç adamların ve genç kızların buket haline getirmek için Arno kırlarından topladığı çiçeklere benziyor. Çünkü çiçekler saplarından kolaylıkla bir araya getirilir. Oysa başlar birbirinden ayrılır ve aralarında renkleriyle tartışırlar. Şu yeryüzü adamlarının kanıları da aynen böyle. Ermiş kişi sonra yazıların içinde egemenliğin kökenine, bilginin, zevklerin ve acıların, izin verilmiş şeylerle izin verilmemişlerin kaynaklarına ilişkin çok sayıda çelişki buldu. Dudaklarında bir şeritle kıvılcımlar saçan çarkın üzerinde görünen ırkçılar, Araplar, Yahudiler, Afrika'dan canavar yaratıklar ve epikür yandaşları yüzünden yeryüzünün şekline ve Efendimiz Hazreti İsa'nın tanrısallığına oranla büyük zorluklar da keşfetti. Her özdeyiş şu sözcüklerle bitiyordu. Gerçek böyledir. Ermiş adam farklı renklere boyanmış bunca gerçeği seyretmekten büyük haz duydu. Orada kırmızıları, mavileri, yeşilleri, sarıları görüyordu ama beyazı görmüyordu. Hatta Papa'nın söylediği taş Pierre'e yeryüzünün taşlarını taktı da bile yoktu o. Bu yazı tümüyle kızıla boyanmıştı ve kanar gibiydi. Ermiş kişi içini çekti. Demek ki evrensel çarkta beyaz gerçeği, aradığım ak ve saf gerçeği rastlayamayacağım. gözyaşı dökerek gerçeği çağrıda bulundu. Uğruna öldüğüm gerçek. Kendini şehidinin gözlerine göster. O bu şekilde inlerken canlı çark dönmeye başladı. Yazılar karışarak görünür olmaktan çıkıp büyük çarkın üzerinde her renkten daireler oluşturdular. Bu daireler merkezden uzaklaştıkça daha da büyüyorlardı. Hareket daha hızlı bir hal alınca daireler birbirlerinin ardı sıra silindiler. İlk önce merkeze doğru güçlenen hızın etkisiyle büyükleri ortadan kayboldu. Ama çark dönüşünde pek çevik bir hal alınca göz onu hareketsiz gibi algılıyordu. Güneşin Asisi tepelerini ağarttığı sırada sabah yıldızı gibi en ufak halkalarda soluyordu. O zaman çark tümüyle beyaz göründü. Floransalıların Beatis kırasında gördükleri duru yıldız parlaklığı halini aldı. Sanki bir melek ezeli ve ebedi inciyi lekelerini temizlemek üzere sildikten sonra yeryüzüne bırakmıştı. Çark göğün en yüksek yerinde ince bulutların örtüsü altında biraz donukça parlayan aya benziyordu. Çünkü bu sırada çarkın bağlarını taşıyan hiçbir insan şekli, hiçbir belirti mat yüzde görünmüyordu. Hatta ışık saçan çarkın üzerinde bir tek leke yoktu. Ermiş kişi Giovanni kendisine seslenildiğini işitti. Tanımayı istediğin ak gerçeği doya doya seyret. Bil ki o bütün renklerin beyazı birleştirdiği gibi tümüyle birbirlerinin karşıtı gerçeklerden yapılmıştır. Bunu boş pazar meydanında çizgili topaç çeviren Viterbe çocukları bilir. Ama Bologna'nın yüce bilginleri bu görüntünün nedenlerine hiç akıl erdiremediler. Yani bu yazıların her biri gerçekliğin bir parçasıydı. Tümü birden gerçeği meydana getiriyordu. Ermiş kişi, yazık diye yanıt verdi. Bunu nasıl okuyacağım? Gözlerim kamaştı. Ses yeniden yükseldi. Orada ateşten başka bir şeyin görülmediği doğrudur. Latin, Arap ya da Yunan harflerinin ve sihirli işaretlerin hiçbirinden olmayan bu yazı asla ifade edilemeyecektir. Onu saray duvarlarının üzerine ateşten işaretler halinde çizecek el yoktur. Dostum, yazılı olmayanı okumak için inat etme. Sadece bil ki bir insanın kısa yaşamında düşündüğü ya da inandığı bu sonsuz gerçeğin küçük bir bölümüdür. Bu dünya denilen şeye aynı şekilde birçok döküntü de girer. Bu demektir ki insanların ortak yanı olan düzen, temizlik, hatta yaramaz kişilerin ve delilerin öz değişleri bile mutlak, sürekli, tanrısal olan evrensel gerçeği herhangi bir bakımdan katılır. Ondan yana beni korkutan onun var olmayışıdır. Ses uzun bir kahkaha attıktan sonra sustu. Ermiş kişi, ayakkabının altında çatal tırnaklı ve teki ayağı biçiminde ama ondan daha büyük, kırmızı tozluklu bir ayağın uzandığını gördü. Bu ayak, çarkın çemberinin kenarına o denli sertçe vurdu ki çemberden demirci çekicinin dövdüğü demir gibi kıvılcımlar fışkırdı. Makine uzaklara fırlayıp parçalandı. Havayı keskin bir gülüş doldururken ermiş kişi uykudan uyandı. Cezaevinin kurşunu loşluğunda hüzünle aklından şöyle geçirdi. Bana göründüğü gibi ise gerçeği öğrenmeyi artık umut edemem. O kendini karşıtlıklar ve çelişkiler içinde gösteriyor. Evrensel çarkın bana tüm yalanın kusursuz ve tanınamayan gerçeğin bir parçası olduğunu ortaya koyduğu gösteriden sonra inanılması gerekene ölümümle tanık ve şehit olmayı nasıl göze alırım? Neden? Tanrım, bunları görmeme, son uykumdan önce gerçeğin her yerde olduğunu ve hiçbir yerde olmadığını bana bildirmesine neden izin verdiniz? Ermiş kişi başı ellerinin arasında ağladı. 15. Yargı. Fra Giovanni, Viterbe yasasına göre yargılanmak üzere Cumhuriyet'in hakimlerinin önüne götürüldü. Hakimlerden biri muhafızları buyurdu. Onun zincirlerini çözün. Çünkü her sanık karşımıza özgürce çıkmalıdır. Giovanni aklından şöyle geçirdi. Hakim neden dolan başlı sözler ediyor? Birinci yargıç ermiş adamı sorgulamaya başladı. Giovanni, kötü adam, yasaların yüce hoşgörüsüyle hapishaneye konulmuşken bu yasaların aleyhinde konuştun. Seninle aynı hücrede zincirlenmiş kötü kişilerle birlikte kentte kurulu düzene karşı gizlice bir komplo hazırladın. Ermiş adam yanıt verdi. Adalet ve gerçek için konuştum. Eğer kentin yasaları adaleti ve gerçeğe uygunsalar onlara karşı konuşmadım. Sevgi sözcüklerini dile getirdim. Dedim ki gücü güçle yok etmeye çalışmayın. Savaşların ortasında barışçıl olun. Öyle ki sel suyuyla kaplı vadide küçük bir kuşun bir kabağın tepesine konuşu gibi Tanrı'nın ruhu da sizde varlığını ortaya koysun. Dedim ki zorbalara karşı yumuşak olun. Yargıç öfkeyle bağırdı. Konuş, bize zorbaların kimler olduğunu bildir. Ermiş kişi, tüm sütünü vermiş ineği sağmak ve benden bildiğimin fazlasını almak istiyorsunuz diye karşılık verdi. Ama yargıç ermiş adamı susturdu ve şöyle dedi. Dilin söylemlerin okunu fırlattı. Atılan ok Cumhuriyet'in prenslerini hedef alıyordu. Ama o daha aşağıya düştü ve sana karşı döndü. Ermiş kişi dedi ki, beni yargılıyorsunuz ama açıkça ortaya çıkan eylemlerim ve sözlerimden dolayı değil, ancak Tanrı'nın gördüğü niyetlerimden dolayı. Yargıç yanıt verdi. Görünmeyeni göremiyorsak ve yeryüzü üstündeki tanrılar değilsek insanları yargılamamız nasıl mümkün olurdu? Bilmiyor musun ki Viterbe'de yapılmış bir yasa en gizli düşüncelere kadar her şeyi kovuşturur. Çünkü kent polisi durmaksızın kendini kusursuzlaştırıyor. Sezar zamanında cetvel ve gönyeyi elinde tutan Ulpian bizim gönyelerimizin ve cetvellerimizin üstünlüğünü görse şaşkına dönerdi. Yargıç ekledi. Giovanni mahpusluğunda Viterbe'nin devlet işlerine karşı fesat hazırladın. Ama ermiş kişi Viterbe'nin devlet işlerine karşı fesat hazırlığını reddetti. O zaman yargıç dedi ki, zindancı buna tanıklık etti. Ermiş kişi sordu. Benim terazinin bir kefesinde bulunan tanıklığımın zindancının diğer kefedeki tanıklığına göre ağırlığı nedir? Yargıç yanıtladı. Terazide seninki hafif çekecektir. Bunun üzerine ermiş kişi sesini kesti. Yargıç dedi ki, az önce konuşuyordun, sözlerin ihanetini kanıtlıyordu. Şimdi de susuyorsun. Suskunluğun suçunun itirafıdır. Suçlu olduğunu iki kez itiraf ettin. Savcı üye tayin edilen yargıçlardan biri ayağa kalktı ve şöyle dedi. Viterbe kentinin simgesi benim ağzımdan konuşuyor. Sesim ciddi ve sakin olacak. Çünkü o kamunun sesidir. Bronzdan bir heykelin konuşmasını dinlediğinizi sanacaksınız. Çünkü ben kalbim ve derinliklerime değil, üzerine yasanın yazıldığı tunçtan levhalarla suçluyorum. Hemen hareketlenmeye ve sert sözler söylemeye başladı. Trajedya yazarı Seneca taklidiyle bir dramın kanıtını dile getirdi. Bu dram ermiş kişi Giovanni tarafından işlenmiş ağır suçlarla doluydu. Savcı da ard arda bu trajedyanın tüm kişilerinin rolünü oynuyordu. Ruhları en iyi şekilde etkilemek için kurbanların yakınmalarını ve Giovanni'nin sesini taklit ediyordu. Bizzat Giovanni'nin dinlendiği, kim ve cinayetle kendisinden geçmiş göründüğü sanılırdı. Savcı saçlarını yoldu, giysisini yırttı ve bitkin düşüp yüce koltuğuna devrildi. Yargıçlardan sanığı sorgulamış olanı yeniden söz alarak dedi ki, ''Bir vatandaşın bu adamı savunması uygun olur.'' Çünkü Viterbe yasasına göre hiç kimse savunulmadan mahkum edilemez. O zaman Viterbeli bir avukat bir taburenin üzerine çıkarak şu sözleri söyledi. Bu keşiş suçlandığı şeyleri söyledi ve yaptı. O çok yaramaz bir kişidir ama söylediklerini ve yaptıklarının sanıldığı biçimde olduğuna ilişkin kanıt yoktur. İyi kalpli efendiler, bunda var olan kanıt bu adamın son derece saflığının ve akıl yeteneğinin zayıflığının kabulünün uygun düşeceğidir. O kentin genel meydanında çocukların alay konusuydu. Bu bir kara cahildir. Birçok taşkınlık yaptı. Kendisi bakımından onun mantıktan yoksun olduğuna inanıyorum. Söylediği hiçten ibaret değer taşır. O hiçbir şey yapmayı beceremez. Sanıyorum ki kötü topluluklar sıkça katılıyor. Duyduklarını anlamaksızın tekrarlıyor. O cezalandırılmayacak kadar budaladır. Ona akıl vermiş kişileri araştırın. Suçlular onlardır. Bu davada birçok belirsizlik bulunuyor. Bilge'nin dediği gibi kuşku içindeyken yapmaktan vazgeç. Avukat konuştuktan sonra taburesinden aşağıya indi. Rahip Giovanni ölüm cezası aldı. Kendisine köylü kadınların meyve satmaya geldikleri ve çocukların aşık oyunu oynadıkları meydanda asılacağı söylendi. Yargıçların arasında bulunan pek yüce bilgin bir kişi ayağa kalkıp dedi ki, Giovanni, seni mahkum eden hükme boyun eğmen yararına olur. Çünkü sen de bu kentin parçası olduğuna göre kent adına dile getirilen senin tarafından da söylenmiş oluyor. Vatandaş olarak burada onurlu bir paya sahipsin. Adalet tarafından boğazlanmış olmaktan mutluluk duyman gerektiğini sana kanıtlayacağım. Aslında herkesin memnunluğu parçaların mutluluğunu içerir ve kapsar. Madem ki sen de soylu Viterbe kentinin gerçekte son derece ufak ve zavallı bir parçasısın, toplumu memnun eden mahkumiyet seni de mutlu etmelidir. Ölüm tutuklamasını seveceğim ve yönteme uygun değerlendirmek zorunda olduğunu sana daha da kanıtlayacağım. Çünkü olayların doğru ölçümü olan hukuktan daha yararlı ve uygun hiçbir şey yoktur. Sana bu iyi ölçümün yapılması dolayısıyla hoşnut olmalısın. Sezar Justinian tarafından konulan kurallara göre sen hakkını aldın. Mahkumiyetin de adil, dolayısıyla boşa gidici ve iyidir. Mahkumiyetin haksız, lekelenmiş cahillik ve ahlak bozukluğuna Tanrı'nın hoşlanmadığı budur. Bulaşmış mı olacak, bunu da sana kanıtlamak uygun olur. Çünkü haksız bir yargı, adaletin biçimleri içinde dile getirildiği zaman bu biçimlerin erdemine katılır, bunlar aracılığıyla yüce, etkin ve büyük erdem içinde kalır. Onda var olan kötü taraf geçicidir. Sonucu pek önemli değildir ve özel durumu etkiler. Oysa onda iyi olan taraf, değişmezliği ve adalet kuruluşunun sürekliğini elde tutar. Buradan da geneli hoşnut kılar. Bu nedenledir ki, Papinyan, bütünü hiç yargılamamaktansa hatalı yargılamanın daha geçerli olduğunu ilan eder. Çünkü insanlar adalet yokluğunda ormanlardaki hayvanlardan daha aşağıdır. Oysa adalet aracılığıyla onlar soyluluklarını ve liyakatlerini ortaya koyarlar. Böylesi Atinalılar arasında onurda eşsiz Areopage yargıçları örneğinde kendini gösterdi. Bu arada yargılamanın gerekli ve yararlı olduğu, yanlışsız, hatasız yargılama mümkün olmadığı gibi onun ardından hata ve yanlışın adaletin kusursuzluğunda bulunuşu, bu kusursuzluğa katılışı gelir. Bundan da eğer yargının haksızlığına inanıyorsan bu haksızlığa adalete uygunluğun karışıp birleşmiş olduğu kadarıyla kendini memnun etmelisin. Aynı biçimde Kalay ve Bakır da Pline'nin öykülerinde dediği gibi değerli bir maden olan ve pek soylu işlerde kullanılan bronzu meydana getirmek için birbirine karışmıştır. Yüce Bilgin daha sonra hizmetçilerin her cumartesi günü evlerin avlularını yıkadıkları gibi yanlışı yıkayan ceza çekmenin elverişliliklerini ve üstünlüklerini sıraladı. Ona yargıçlar ve bir savunucu vermiş olan Biterbe Cumhuriyeti'nin yüce iradesi tarafından idama mahkum edilişinin kendisi için ne büyük bir iyilik olduğuna ermiş adamın dikkatini çekti. Yüce Bilgin sözlerini bitirip susunca Fra Giovanni yeniden prangaya vurularak hapishaneye götürüldü. 10. ayrımın sonu, sayfa 128.